Ayrım 94, sayfa 386, Sevr Muahedesi Antlaşması. Bu bölümde Sevr Muahedesi'ne göre Türkiye adı altında bir harita yer alıyor. Haritanın tarihi 10 Ağustos 1920. Büyük Millet Meclisi için dış meseleler 1920 içinde ve 1921 başlarında önemli gelişmeler gösterdi. Bu gelişme ve olaylar arasında tabii Sevr Muahedesi'ne değinmek gereklidir. Gerçi Sevr Muahedesi ölü doğmuş bir muahededir. Hiçbir zaman uygulanamamıştır. Uygulanabileceğine de ne bu muahedeyi imzalatanlar, ne onu imzalayanlar, ne de bu muahedeyle kayıt altına alınmak istenen Türk milleti inanmıştır. Ama gene de bir Sevr Muahedesi vardır. Fakat Türk milletinin bir imha fermanı olarak hazırlanan bu muahedenin milli vicdanda, hele aydınların çoğunluğunda uyandırdığı tepkilerle bizzat milli hareketi ve mukavemet ruhunu besleyen bir itici kuvvet olduğunu kaydetmekte hata olmasa gerekir. Sevr Muahedesi 10 Ağustos 1920'de imzalandı. 433 maddelik ve aşağı yukarı 150 büyük sayfalık bir ahdi belge teşkil eder. Ekler, haritalar vesaire bu sayfaların dışındadır. Dipnot: Sevr Muahedesi'nin tam metni yalnız Profesör Nihat Erim'in Devletler Arası Hukuku ve Siyasi Tarih Metinleri isimli eserinde verilmiştir. Sevr Muahedesi'ni iki taraf delegeleri imzalamıştır. Taraflardan birini Esir İstanbul Hükümeti teşkil ediyordu. Dipnot: Hadi Paşa, Doktor Rıza Tevfik, Reşat Halis Beyler. Karşı tarafta hasım devletler temsilcileri yer aldılar. Dipnot: Bu devletler başta İngiltere, Fransa, İtalya'dır. İngiltere'yi Büyük Britanya İmparatorluğu ve İrlanda Müttehit Krallığı ve Denizler Ötesi Britanya Arazisi Krallığı ve Hindistan İmparatorluğu olarak İngiliz delegelerinden başka Dominyonlar delegeleri de temsil ettiler. Fransa'yı Hariciye Nazırı Milleran heyeti, İtalya'yı Paris Fevkalade Büyükelçisi Comte E. B. Longaret temsil ettiler. Gerek bunlar, gerekse bütün neticeler üstünde ve imzalayıcı heyet içinde olmamakla beraber asıl etkili şahsiyet İngiltere Başvekili Lloyd George oldu. İmza heyetinde Japonya bir müttefik olarak temsil edildi. Belçika, Yunanistan, Romanya, Sırp, Hırvat, Sloven krallıklarıyla Ermenistan, Polonya, Portekiz, Çekoslovakya Cumhuriyetleri temsilcileri keza muahedeye imza koydular. Bu muahedenin eski Osmanlı İmparatorluğu'nun Fas, Tunus, Libya, Mısır, Sudan, Kıbrıs gibi eski parçalarıyla son şekli bağlantılarında tasfiyeye dair olan kayıtları bu durumun teyidi mahiyetinde olduğu için bir tabi aynen geçmiştir. İmparatorluğun Birinci Dünya Harbi'nden önce parçaları olan, fakat Türklerle meskun olmadığı ya da Türklerin ekseriyet teşkil etmedikleri için Misak-ı Milli'de dahi Türk toprağı sayılmayan Hicaz, Yemen, Irak, Suriye gibi Arap memleketleri üzerindeki hükümetler içinde, parantez içinde Musul ihtilafı hariç, bir şey söylemek gerekmez. Fakat doğuda bir Ermenistan teşkiline ait olan 88 ila 93. maddelerle Anadolu ve Trakya Türk topraklarının parçalanmasına, nüfus bölgelerine bölünmesine, İzmir ve Hinterland'ın Yunanlılara verilmesine müteallik olan maddelerdir ki Sevr Muahedesi'nin ölü doğmuş ve tatbik kabiliyeti olmayan Milli İstiklal Savaşı'nda temel konusunu teşkil eden hükümlerini teşkil ederler. Sevr Muahedesi'nin bu bölücü, parçalayıcı ve esarete mahkum edici yapısı hakkında bir fikir edinmek üzere burada metne bir harita eklenmiştir. Muahede şu hükümleri getiriyordu. 1. İstanbul Türkiye'nin tasarrufunda kalacak ve padişah isterse bu şehirde oturabilecekti. Fakat bu tasarruf mutlak değildi. Ekaliyetlere karşı sınırları tarif edilmemiş bir baskı, müttefik devletleri başka kararlar almaya ve Türkiye'yi bu kararlara itirazsız baş eğmeye mecbur kılıyordu. Madde 36. 2. Edirne ve Trakya şehirleri, dolayısıyla Trakya toprakları tamamen Yunanistan'a geçiyordu. Yunan sınırları Karadeniz kıyısında Podima'dan Marmara kıyısında Kalikratya'ya, parantez içinde Büyükçekmece'den az ileride uzanıyordu. Madde 27. 3. Boğazlar İdaresi müttefik kontrolüne giriyor ve Türk hakimiyeti kısıtlanıyordu. Madde 36 ila 61. 4. Fırat'ın doğusunda ve kurulacak Ermenistan'ın güneyinde bir Kürdistan muhtariyeti meydana getiriliyordu. Madde 62. 5. İzmir ve Hinterland'ı Ayvalık'tan Ödemiş, Menderes'e kadar Yunanlılara veriliyordu. Madde 62 ila 83. 6. Yunanistan'ın hukuk ve imtiyazı için Yunan hakimiyetini garanti edici ayrıca hükümler konuyordu. Madde 84 ila 87. 7. Türk topraklarında kurulan Ermeni müstakil devleti Kafkas Ermenistan bölgesinde içine alacaktı. Bu Ermeni devletine Trabzon, Erzurum, Van, Bitlis vilayetleri tamamen ve yerine göre kısmen veriliyordu. Madde 88 ila 93. 8. Bundan başka geri kalan Türk topraklarında gayet geniş yabancı nüfuz ve imtiyaz bölgeleri tanınıyordu. Öyle ki, mesela İtalyan bölgesi Ege, Yunan toprakları dışında Ege Denizi ve Akdeniz kıyılarından ta Bursa, Kütahya, Kayseri'ye kadar yayılan bütün araziyi içine alıyordu. Fransız nüfuz bölgesi Çukurova ve Diyarbakır dahil olmak üzere Sivas'a kadar uzanıyordu. İngilizler Irak ve El Cezire Havalisi ile yetiniyordu. Ankara etrafındaki bozkırlarda bir müstakil Türkiye tanınıyordu. Pontus bölgesine istiklal tanınmamış fakat muahedenin azınlıklar hakları denilen ahkamıyla ve anlaşıldığına göre orası için geçiş devresi tanınmıştı. 9. Türkiye'nin asker donanma hava gücü alanında kudreti yok denecek dereceye indiriliyordu. Fakat derhal şunu belirtmeliyiz ki Sevr Muahedesi Türk halkı ve Hilal aydınları arasında bir yiğis, bitkinlik, ümitsizlik ve teslimiyet ruhu yaratacak yerde, bunun tersine olarak direnme ruhunu kamçıladı. Hele Anadolu'da yürüyen milli mücadeleyi ve Mustafa Kemal cephesini besledi. Çünkü hemen şu gerçekler belirdi. 1. Artık bir İstanbul hükümeti yoktur. Padişah bir gölge bile değildir. İstanbul hükümetinin siyaset ve diplomasi yollarıyla kazanacağını ilan ettiği, bazı saf insanların inandığı hareket tarzı demek bir hayalden ibarettir. 2. Düşmanlardan insaf ve atfet beklemek boştur. 3. İmzalatılan muahede baştan başa hatadır ve haksızlıktır. 4. Milletin hak ve istiklalini demek ki ancak milletin mücadelesi kurtaracaktır. 5. Şu halde Mustafa Kemal'in giriştiği direniş ve dayatma yolu doğrudur. Millet esaretten ancak bu yolla kendini kurtarabilir. O halde tek çıkar yol milli mücadele ve milli kurtuluş hareketi yoludur. Sevr sisteminin yürümezliğini ve çıkmazlığını, onu imzalattıranların dahi inanmamış olduklarının delilini teşkil eden iki olaya kısaca değinerek, Büyük Millet Meclisi'nin dış münasebetleri bahsine şimdilik son verelim. Çünkü daha sonralara ait gelişmeler ileride ayrıca ele alınacaktır. İşaret ettiğimiz bu iki yoldan biri, galip devletlerin Sevr Muahedesi'nde değişiklik yapılacağı vaat ve gerekçesiyle, Türkiye'yi hem de bu defa İstanbul'la beraber Ankara temsilcileri de davet edilmek suretiyle Londra'da bir konferans akdine çağırmalarıdır. Dipnot, İnönü Muharebesi'nin kazanılmasından sonra İngiltere'nin önder olduğu bu teşebbüs, 27 Şubat-12 Mart 1921 arasında ve 1. Londra Konferansı olarak adlandırılmıştır. Gerçi konferansta olumlu sonuçlara varılamamıştı. Fakat bu konferansta İstanbul Heyeti Başkanı Tevfik Paşa, Türkiye namına sözü Ankara temsilcisine bırakmakla müessir bir gösteride bulunmuştur. İkincisi de Sevr Muahedesi'nin amir hükümlerini ve bu muahedenin kendisine sağladığı menfaatleri nüfuz yahut kontrol bölgesine rağmen Fransa'nın Ankara hükümetiyle ayrı bir antlaşma akdederek Anadolu üstündeki her türlü Sevr hukuk ve zihniyetinden sıyrılmasıdır. Dipnot, Fransa'yı bizimle güneyde fiilen harbe sürüklemiş olmasına karşılık İngiltere'nin hiçbir yerde çarpışma kabul etmemesinin Fransa'daki ruhi tepkileriyle güney cephemizdeki savaşların çıkmazlığı hakkında beliren görüşler Fransa'yı Ankara hükümetiyle kendi başına temaslara sürükledi. Parlamento Dışişleri Komisyonu'ndan Franklin Bouillon 9 Haziran 1921'de Ankara'ya gelerek Mustafa Kemal'le günlerce konuşmalarda bulundu. Sonra Fransa'ya avdet etti. Fakat aldığı direktiflerle tekrar gelerek 24 Eylül'de yeni müzakereler başladı. 20 Ekim'de Ankara İtilafnamesi denilen dostluk vesikası imzalandı. Güneyde harp bitti ve Fransa Sevr hak ve taleplerinden fiilen vazgeçmiş oldu. Metni başlıca siyasi antlaşmalar İsmail Soysal. Sevr Muahedesi ile kendilerine Anadolu'da büyük bir bölge ayrılan İtalyanlar ise daha 1 Haziran 1921'de kendiliklerinden Antalya'yı dahi terk etmişler, çekilip gitmişlerdi. İngiltere ise hiçbir yerde Türklerle harp durumuna girmiyordu. İngiliz yüksek çevrelerinde, hatta parlamento ve kabinede Türklere karşı yürütülen siyaseti uygun bulmayan insanlar vardı. Kars ve İzmir olayları, yani arkalarını İngiltere'ye dayayarak Ermeni ve Yunanların giriştikleri toptan öldürmeler, Ermeni ve Rumların İngiliz hayranlığına layık varlıklar olmadıkları kanısını gittikçe yaygın hale getiriyordu. Ermeni ve Rum dostu olarak Türkiye'ye gelen Amerikalılar, hatta İngilizler buradan Türk dostu olarak dönüyordu. Dipnot T. Bıyıkoğlu, Atatürk Anadolu'da Profesör Yeşke raporunun tahlili sayfa 22. Yunanistan'daki İngiliz elçisinin bir raporundan, Yunanlıların şahsiyeti çekici değildir, Türk karakteri ise İngiliz duygularına daha yakındır. Dipnot adı geçen eser. Bilhassa İngiltere Harbiye Nezaretinde Mustafa Kemal'e karşı hürmet duygusu süratle yayılmaya başlamıştı. Lord Curzon şöyle diyordu. Dipnot adı geçen eser. Şu menhus İzmir çıkarmasından beri her Türk Mustafa Kemal'in temsil ettiği yurtseverlik davasına derin sempatiden başka bir duygu besleyemez. İngiliz Osmanlı Cemiyeti Lloyd George'a yazdığı bir mektupta ondan Yalnız İngiltere ve Hindistan menfaati adına değil, dünya barışı içinde Türkiye'nin Trakya, Anadolu ve başkenti İstanbul'dan mahrum edilmeyeceği yolundaki sözüne bağlı kalmasını istiyordu. Lloyd George, İngiltere'de uygulanan Türk taraftarlığı duygularına teessüf ederken, İzmir çıkarmasını doğru bulmayan İngiliz Genelkurmay Başkanı Sir Henry Wilson, eski Türk dostluğuna dönülmesini istiyordu. Bu zat, İstanbul'daki İngiliz Kuvvetleri Kumandanlığı'na tayin olunan General Sir Charles Harrington'a 14 Aralık 1921 tarihli mektupta şöyle yazıyordu. "Yapacağımız en doğru hareket İstanbul'dan çıkıp gitmek ve Türklerle dost olmaktır. En doğru İngiliz politikası Mustafa Kemal'le dost olmaktır." Zaten yeni yayınların ve belgelerin şunu meydana vurduğu görülmektedir ki, Yunanların Anadolu'ya çıkmalarını yol açan İngiliz, Fransız ve Amerikan kararlarında Yunan propagandası ve propaganda teşkilatı bazen en çirkin vasıtaları da kullanarak etkili olmuştur. Bu konuda mesela daha önce de değindiğimiz ve bir Yunan tarihçisine ait olan eser çok ilgi çekici sahneler vermektedir. Dipnot: Dimitri Kıtsikis, Propaganda et Pression et Politique Internationale, 1919-1920 Paris. Burada örneğin Yunanlı zengin ve milletler arası silah taciri Basil Zaharoff'un çalışmaları bir aralık öyle olmuştur ki Sir Basil Zaharoff'un İngiliz hükümeti üstündeki etkileri İngiliz parlamentosunda bile eleştirilmiştir. Şu satırları okuyalım. Dipnot: 16 Ağustos 1921 günü İngiliz Avam Kamarası'nda Walter Guinness'in sözleri, Levinch'in esrarengiz Avrupalı. Başvekilimizin, parantez içinde yani Lloyd George'un, Türkiye'ye ve Anadolu'nun kaderine dair olan politikası biraz önce anlatıldığı gibidir. Ve bu, hatta felaketlere yol açabilecek bir politikadır. Bu halin sebebi, esefle kaydedelim ki, dış politikamızın Hariciye Nazırı tarafından değil, bizzat başvekil tarafından idare edilmekte olduğudur. Bilgileri ve tecrübesiyle kendisine faydalı olabilecek mütehassısların fikirlerini başvekilin pek az müracaat etmekte oluşu da esefle belirtilebilecek diğer bir husustur. Bununla başvekilimizin hiçbir müşaviri bulunmadığını öne sürdüğüm sanılmasın. Ben sadece bu meselelerde tahtın ardından gelen ve başvekilin kulağına kararlar sufle eden sesin Sir Basil Zaharoff'a ait olduğunu belirtmek istiyorum. Sözü geçen şüphesiz çok maharetli bir iş adamıdır. 4-5 memleketin silah sanayini kontrol altında bulundurmaktadır. Ama mali kudret ve nüfuzundan daha mühim hususiyeti, Sir unvanını da taşıyan, parantez içinde asalet payesi, ve İngiltere'de iş gören bu zatın her şeyden önce bir Yunanlı kalmakta ısrar edişidir. Biz mütehassıslardan fikir almayan bir başvekil tarafından idare edilmeye de razı olabiliriz. Ama onun müşavir olarak İngilizlerden gayrısını tanımasına göz yummamız bizden beklenmemelidir. Basil Zaharoff'un Fransa başvekili Clemenceau ile içli dışlı ilişkileri hakkında yazılan hikayeler de aynı derecede ilgi çekicidir. İşte bütün bu gelişmeler ve gerçeklerin açığa vuruluşu hem Yunanlıların hem onları Anadolu'ya sürmüş olanların durumlarını gittikçe zorlaştırıyordu. Bu gelişmelerden görünen şudur ki Yunanlılar Anadolu macerasında bir taraftan ileri hareketlerine devam etmekle beraber gittikçe yalnız kalıyorlardı. Daldıkları bataklık gittikçe derinleşiyordu. Anadolu'da içine düştükleri çıkmaz, Yunan idarecilerini dünyanın gidişini soğukkanlılıkla izlemekten ve ona göre yön tayininden alıkoyuyordu. Şu artık bir gerçekti ki zaman Türklerin hesabına çalışıyordu. Gerçi çok çileler, daha çok mihnetler çekilecekti. Ama Mustafa Kemal'in tezi ve teşebbüsü er geç muvaffak olacaktı. Çileler ve felaketler tanrısı bütün gam ve gussalarını Anadolu'nun ve Türk milletinin üzerine yağdırıyordu ama onun ardında son şans meleği kanatlarını Mustafa Kemal'in üstüne gelmişti. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Curzon, C-U-R-Z-O-N, Lloyd George, L-L-O-Y-D, G-E-O-R-G-E, Charles Harrington, C-H-A-R-L-E-S, H-A-R-R-I-N-G-T-O-N, Henry Wilson, H-E-N-R-Y, W-I-L-S-O-N.